Ayrım 42.
Bu mantıkla yola çıkıldığı takdirde ister istemez adli yargıçlar önlerine gelen davalarda başka mercilerin görevlerine giren sorunların tümünü ön sorun olarak çözerler, sonucuna ulaşılacaktır. Bu ise mantıkta belirleyici nitelikte bir büyük önermedir ve zorunlu sonucu da şudur. Hukuk yargıcı yalnızca yönetmeliğin yasaya aykırı olup olmadığını değil, yasanın anayasaya aykırı olup olmadığını da çözmekle yükümlüdür. Görüldüğü üzere bu çıkarsama üzerinde durulmayı gerektirmeyecek oranda yanlış bir mantığa dayanmakta. Bu nedenle de çok yanlış sonuçlara götürmekte. Hukukta kamu düzenine ilişkin temel ilkeleri ve yorum kurallarını temelinden çökertmektedir. 1961 Anayasası'na göre anayasaya aykırılık konusu, Anayasa Mahkemesi'nin kararı anayasanın 1488 sayılı yasa değişikliğinden önce 3. Bu değişiklikten sonra 6 ay içinde belli olmadığı takdirde, o dava ile sınırlı olmak üzere öbür mahkemelerce de bir ön sorun olarak çözülebiliyordu. Madde 151 Taksim 4. Bu nedenle o dönemde anayasaya aykırılık konusunu bir ön sorun olarak ele alabilen bir yargıcın, bir tüzüğün ya da yönetmeliğin yasaya aykırı olup olmadığı konusunu yine bir ön sorun biçiminde çözme yetkisini öncelikle haydi haydi taşıdığı, dahası yargı yetkisinin uyuşmazlığını uygulanacak normu belirleme yetkisinde içerdiği, uygulamada üst normun alt norma yeğlenmesi ve üst norma aykırı alt normun savsanması gerektiği. Fransız Yargıtayı'nın ve öğretisinin de bu görüşte olduğu belirtilmiştir. R. Seçkin, hukuk kurallarını uygulamada hukuk ve ticaret mahkemelerinin anayasaya dayanan kuralı belirleme yetkileri ve geçerli olmayan tüzük gibi idari düzenleyici işlemler yerine üstün olan kuralı uygulama ödevleri. İmran Ökdem'e armağan, Ankara 1970 sayfa 52-55-60-62-63. Bu görüşlere katılmak olanaksızdır. İlkin bir yorum aracı olan öncelik, evleviyet, haydisellik, a fortiori kuralına burada başvurulamaz. Çünkü bu kural istisnayı genişletmek için kullanılamaz. İstisnalar yalnızca kendi sınırları içinde sonuç doğurur. Örnekseme yöntemiyle ve öncelik kuralına göre genişletilemezler. 1960'lı yıllarda yargılamanın çabukluğu ilkesini üstün tutan kurucu iktidar, anayasada öngördüğü anayasa yargısında idari yargı ve adli yargı yetkilerinin maddi görev ayrılığı kuralına sınırlı bir istisna getirmiştir ve bu istisna da ancak o çerçevede uygulanacaktır. Üstelik yetki kuralı kamu düzeniyle ilgilidir. İstisnaları ancak yasalar belirlerler. Bundan başka bu görüş normlar basamağının yalnızca bir yanını, yani yukarıdan aşağıya doğru normların öncekilere aykırı olamayacakları yönünü görüyor ve fakat somutlaşma ilkesini ve bunun zorunlu sonucu olan uygulamanın en somut, dolayısıyla en alt normdan başlayacağı yönünü, somutlaşma ilkesinin hukukta ve yetkilerde kargaşayı önlemek için icat edildiğini göz ardı ediyor. Hemen belirteyim ki, uygulamada üst normun alt norma yeğlenmesi ve aykırılık durumunda alt normun savsanması diye bir kural yoktur, olamaz da. Yukarıda inceleme yazısında belirtilenlerin tersine, somutlaşma ilkesine göre uygulamanın alt normdan başlayacağı, aykırılık durumunda ise bunu aşmak için bekletici sorun ya da ön sorun olgularının gündeme geleceği sürgüt benimsenmiştir. Yine aynı inceleme yazısında Fransız Yargıtayı'nın 1923'ten bu yana tüzük ve yönetmeliklerin yasaya aykırılığını bekletici sorun yapmadığı, yargıçların bunu inceleyebilecekleri yolundaki görüşü desteklediği, öğretinin de bu düşüncede olduğu belirtilmiş ve fakat hiçbir kaynağa gönderme yapılmamıştır. S90. Oysa yukarıda belirtildiği gibi gerçek bunun tam tersidir. 16-7-1923'ten beri Fransız Uyuşmazlık Mahkemesi ve Yargıtayı hukuk yargıcının bu konuyu bekletici sorun yapması gerektiğini, ön sorun olarak kendisinin tüzük ve yönetmeliğin hukuka aykırılığı konusunu nispi yargılamayla dahi çözemeyeceğini ve yasaya aykırılığı ileri sürülen tüzük ya da yönetmeliği uygulamak zorunda olduğunu sürgüt ve yerleşik biçimde öngörmüşlerdir. 1990'lı kaynaklarda da aynı görüşün sürdüğü açıklanmaktadır. Konuyu bilimsel merak ve metodik kuşkuyla inceleyen herkesin ulaşacağı sonuç Fransa açısından budur. 1982 düzenlemesinde yorum davası yolunun kapatılması ise adli yargıyı bu konuda yetkili kılamaz. Olsa olsa zamanında yargı yoluna konu yapılmayan işlemin geçerliliğini ortaya koyar. Hukuk düzenimizdeki bu boşluğu ise yargı değil ancak yasama organı doldurabilir. Bu bilgilerin ışığı altında 1950-1956 arası yürürlükte kalan tartışma konusu yönetmeliğin hukuka aykırılığı konusunu hukuk yargıcının ve dolayısıyla Yargıtay'ın çözme yetkisi bulunmamaktadır. O nedenlerle de yönetmeliğin hukuka uygun olup olmadığı sorunun tartışmaya gerek yoktur. Bu arada tartışmalar sırasında yönetmeliğin yokluk yaptırımıyla sakatlandığı da ileri sürülmüştür. Bu aşırı ve yanılgılı bir değerlendirmedir. Biçimsel açıdan yetkili kurumca çıkarılan ve yayınlanarak yürürlüğe giren bir yönetmelik, hukuka aykırı ise hiçlik, butlan, yaptırımıyla sakatlanacak ve iptal edilinceye değin de geçerli kalacaktır. Oysa hukuk bakımından yokluk, kaymakamın sulh ceza yargıcı yerine geçerek tutuklama kararı vermesi durumunda olduğu gibi, aykırılığı giderme çaresine gerek duyulmadığı durumlarda söz konusudur ve böyle bir işlem yapılmamış sayılır. Bu nedenle ayrıca yargı organının yoklukla sakat bir işlemi ortadan kaldırmasına gerek yoktur. Yetkili organca çıkarılıp resmi gazetede yayınlanmış, bu yüzden de yasaya aykırı ise iptal edilinceye değin geçerli bir yönetmeliğin yoklukla sakat olduğunu iddia ederek sonuç almaya çalışmak, belirtilen nedenlerle kimi hukuk kavramlarını göz ardı etmek demektir. Bu yöntemi onaylamak olanaksızdır. Görüşmeler sırasında ve bu görüşlerde iki kaygı sık sık dile getirilmiştir. Bunlardan birine göre yönetmeliğin çıkmasından bu yana 50 yıla yaklaşan yargısal kararlardaki yerleşiklik sarsılmamalı. Dolayısıyla kargaşa doğuracak görüşlerden sakınılmalıdır. Bu görüşü paylaşmak olanaksızdır. Çünkü yasaların, yönetmeliklerin kısaca yazılı hukukun yorum ve uygulanmasında böyle bir kaygıya yer verilemez. Yargıçlar görevlerini yaparken eski ve kendi kararlarına karşı bile bağımsızdırlar. Bu kararlar yeni kararların oluşturulmasında yalnızca bir görüş değerindedir, bağlayıcı değildir. O yüzden böyle bir kaygı ve anlayış yargıç bağımsızlığına ve anayasanın 138 taksim 1. maddesine aykırıdır. İkinci olarak yanlış bir yargı kararı hukukta ve uygulamada yerleşiklik adına ve pahasına kullanılamaz. Çünkü yanlış kıdem kazanınca doğruya dönüşmez, sadece müzminleşir. Yanlışın sürdürülmesindeki hukuksal sarsıntı, ondan dönmenin yaratacağı sarsıntıdan her zaman daha fazladır. Üçüncü olarak da bu sarsıntıları düzeltmenin yolları her hukuk sisteminde bulunmakta ve bilinmektedir. Görüşmelerde ve görüşlerde dile getirilen ikinci kaygı ise şudur. Ormanlar politik dürtülerle çıkarılan yazılı hukuk düzenlemelerinin kıyımına uğramıştır. Yargının görevi bu olumsuz yasaların yarattığı kıyımı önlemektir. Bu yaklaşım her şeyden önce yargıcın ve yargılamanın nesnelliği ilkesine aykırıdır. Yargıç önüne gelen olayda hukukun ne dediğini saptarken, herkese ve bu arada kendisine karşı da uzak duracak, kişiler üstü ve yansız olacak, kişisellikten arınacaktır. Herkesin yasa önünde eşitliğini sağlayan yansızlık, yasanın herkes için eşit uygulanmasını sağlayan kişisellikten arınmışlık ilkeleri gereğince, yargıç yazılı hukuku iyi kötü ayrımı yapmadan, nesnel bir mantıkla uygulamak zorundadır. Yargılama ve yargı kararları kişisel görüş, inanç ve duyguların aracı olamaz. Foschini, Sistema del Diritto, Prosocial Penal, 1965-1-143, Kunter Muhakeme Dalı olarak Ceza Mahkemesi Hukuku, 1989-179-181, Objet Droit Judiciaire Privé Suisse Genève, 1981-41-42, Golf Le Décision de Judiz, Paris 1952-100-114. İkinci olarak yargıçlar yasallık ilkesi gereğince anayasaya, yasaya ve hukuka uygun düşen kanunlarına göre hüküm kurarlar. Anayasa madde 138 taksim 1. Yargıç yasanın üstünde değil içindedir. Yorum kurallarına göre uygulama yapar. Halk adına yargılamada egemenliğin kullanım biçimi ancak böyle olur. Yargıç hukuk anlayışına uymayan bir yasayı bilimsel bir incelemede elbette eleştirebilir, eleştirmelidir de. Bu onun hukuka, topluma ve insanlığa karşı ödevidir. Ancak yargılama etkinliği bilimsel etkinlik değildir. Metne titreyen ellerle yaklaşması gereken bir yargıcın yapabileceği tek şey, daha önce 36-1995 tarih ve 1 taksim 1 sayılı içtihatları birleştirme kararına yazdığım, karşı oyda açıkladığım üzere, Yargıtay Kararları Dergisi Kasım 1995, sayfa 1722-1739. Yasal metni yasanın nesnel istencine göre darlaştırarak, genişleterek yorumlamak ve uygulamaktır. Revizyona uğratmak değildir. Olan hukuktan olması gereken hukuk çıkarılamaz. Sokrates'ten bu yana bilinen ve binlerce kez vurgulanan gerçek şudur. Yasalara yasa oldukları için saygı gösterilir, doğru oldukları için değil. Montaigne, Essai, Paris, 1967, sayfa 663. Eğer politik güdülerle yasalar uygulanmaz ya da revizyona uğratılarak uygulanırlarsa, erkler ayrılığından ve hukukun üstünlüğünden değil, yargı ve yargıçların üstünlüğünden, demokrasiden değil, dikastokrasiden, yargıçlar hükümetinden söz edilir. Yargıçlar hükümeti deyişi de ilk kez bu tür kaygılarla hükümler kuran, yargıçların bulunduğu ülkelerde ortaya çıkmıştır. Bu yüzden gerekçesinde iğreti tutkulardan esinlenmiş yasanın korkunç sonuçlarından, yazılı hukukun ölçü tanımaz istisna getirdiğinden söz eden, ticari kira ile ilgili yasayı eleştiren yargı kararlarının kesinleşmesine Fransız Yargıtayı izin vermemiş. Erkler ayrılığı ilkesinin çiğnendiğini ve yetki aşımı nedeniyle hukukça sakat bulunduğunu belirterek bu hükümleri bozmuştur. 17.5.1907, 9.7.1908 tarihli karar için bakınız. Menon, Le Citoyen de Lugement, Paris, 1978, N106, 35.1967 tarihli karar için bakınız. Pero, Institution Judiciaire, Paris, 1989, sayfa 26. Bu nedenlerle yargılama değerleriyle kişisel kaygıları birbirine karıştırdığı için erkler ayrılığı ilkesini ve demokrasiyi tehdit eden bu çok tehlikeli görüşün Yüce Kurul'un büyük çoğunluğunca reddedilmesi sevindirici olmuştur. 3. Oylama. Yukarıda sergilendiği üzere oylama iki aşamada yapılmak gerekirdi. Birinci oylama yönetmeliğin hukuka uygun olup olmadığı hususunu, hukuk yargıcının ve dolayısıyla Yüce Kurul'un inceleme yetkisi olup olmadığı konusunda olmalıydı. İkinci oylamaya ise bu soruna olumlu yanıt verildiği takdirde geçilmeliydi. Bu iki sorun birleştirilerek tek oylama yapılmış ve hukuk yargılama yasasının 385. maddesine, ceza yargılama yasası madde 383-384, uyulmadığından oylama hiçlikle sakatlanmıştır. 4. Sonuç. Yukarıda açıklanan nedenlerle a. oylama hukuka aykırı olduğundan, b. yönetmeliğin hukuka uygunluk denetimini hukuk yargıcı ve yargıtay yapamayacağından, çatışan görüşlerden hiçbirine ve o arada denetimi yaparak sonuca ulaşan Yüce Hukuk Genel Kurulu'yla İçtihatları Birleştirme Büyük Kurulu'nun yetki aşımı nedeniyle sakatlanmış olan gerekçelerine katılamıyorum. Ancak yukarıda açıklandığı gibi tartışma konusu yönetmelik, idari yargı tarafından ortadan kaldırılmadığından geçerli. Bu doğrultuda verilen tapularla kurulan hükümler hukuka uygun ve Yüce Hukuk Genel Kurulu'nun ulaştığı sonuç, son çözümlemede bu açıdan doğru olduğundan çatışan görüşlerin bu çerçevede birleştirilmesini yerinde buluyorum. 28.3.1996 Doktor Sami Selçuk, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı. İdare ve ceza hukuklarında memur kavramı. Yargıtay Dergisi Ocak-Nisan 1997 sayfa 21-45. 1. Giriş. 1. Türk Ceza Yasası'nda memurlarla ilgili iki temel yasada ve başka yasalarda memur terimine yer verilmiş. Bu arada TBMM Meclisi'nin yorum, Yargıtay ve Danıştay kararları, öğretideki değişik görüşler kavramı büsbütün karmaşıklaştırmıştır. Gerçi bu karmaşıklık biraz da konunun özünden kaynaklanmaktadır. Ancak Batı'da özellikle Roma, Cermen ve Kilise hukuklarının uzantısı olan ülkelerde, söz gelimi Fransa ve İtalya'da, Almanya, Belçika, İspanya, Arjantin, Tunus, Brezilya ve İsviçre'de karmaşanın bizdeki boyutlarda olmadığı bir gerçektir. Bu konuda karmaşa sürmektedir. Kim ülkelerde de karmaşa bulunması bizdeki karmaşanın elbette özrü olmaz. 2. Kanımca ilk karmaşa kural istisna ilişkisinin koordinatlarının iyi belirlenmemesinden kaynaklanmaktadır. Ceza yargılama yasası genel bir yasadır ve yargılama birliği ilkesinin gereği olarak da bu yasanın hükümlerinin herkese uygulanması kuralıdır. Buna karşılık MYY, memurun muhakematı hakkında kanuni muvakkat, belli bir küme insanı kapsayan özel bir yasadır ve bu yasanın hükümlerinin uygulanması da yargılama birliği ilkesinin ve dolayısıyla C yargılama yasasının bir istisnasını oluşturmaktadır. Aşağıda değineceğim 1255 sayılı TBMM Meclisi yorum kararından sonra TC yasasının 279. maddesinde öngörülen memur tanımına giren herkes hakkında MYY'nin uygulanarak genellik kazanması ve kimi yasalarda MYY'nin uygulanamayacağına ilişkin hükümlerin gereksiz olarak yer alması, uygulamada bu yasanın genel ve uygulanmasının asıl kural olduğu, ancak özel yasalarda açıklık bulunduğu takdirde uygulanmaması gerektiği yolunda bir sanı yaratmıştır. Bu yanlıştır. Ancak bu yanılgının düzeltilebilmesi için her şeyden önce iki şeyin düzeltilmesi zorunludur. Bunlardan biri yasamayı ilgilendirmektedir. Özel yasalarda MYY'nin uygulanamayacağına ilişkin hükümlere her zaman yer verilmemelidir. Çünkü istisnai yasada hüküm olmayınca genel olan CY yasası kendiliğinden uygulamaya girecektir. Eğer böyle hükümler her zaman konulursa yineleme pahasına belirteyim ki MYY geneldir sanısı ve hatta kanısı sürüp gidecektir. Bu konuda aşağıda değinileceği üzere bir ilke kararı geliştirilmelidir. İkincisi de yargıyı ilgilendirmektedir. Yargı TC yasasının 279. maddesinde yer alan memur tanımını MYY'nin de yer alan memur kavramıyla özdeştirmekten vazgeçmeli. MYY'nin kavramının ışığında idare hukuku ile ceza hukukunun bileşkesini alarak MYY hükümlerinin uygulanacağı memur teriminin sınırlarını özenle çizmelidir. Nitekim 1930 tarihli İtalyan Ceza Yasası'nın TC yasasının 279. maddesine kaynaklık eden 357. maddesindeki memur tanımı yapılırken bu yöntem izlenmiş. Zanardelli yasasının 207. maddesinde yer alan tanımdaki öznel, sübjektif anlayış eleştirilmiş ve idare hukuku ile ceza hukuku arasındaki ikiliğin kaldırılması amaçlanmıştır. Kanımca sorunu çözmek için MYY'nin istisnai niteliği gözetilmeli ve yasanın uygulanması idare hukuku ile ceza hukukunun kesiştiği memur kavramı ile sınırlandırılmalıdır. Memur kavramının incelenmesine geçmeden önce şunu da belirtmekte yarar vardır. Yasanın adında ve tüm maddelerinde memur terimi kullanıldığı halde 4. maddesinde müstahdem, hizmetli sözcüğüne yer verilmesi bu sözcüğün ayrı bir anlam taşımasından değil, belki memur kavramını yorumlama, ona yollama yapma çabasından ya da yasa koyucunun gerekli özeni göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü yasanın adında öbür hükümlerinde bu sözcük geçmemektedir. Ayrıca soruşturma belgelerinin verileceği merciyi belirleyen 4. maddede kaza ve liva yönetim kurullarından söz edilirken sözcüğe yer verildiği halde vilayet yönetim kurulundan söz edilirken sözcük kullanılmamaktadır. Demek bu bir özensizlik ürünüdür. Ayrıca o dönemdeki yazılı hukukta da böyle bir ayırma rastlanmamaktadır. O nedenle yasada müstahdem sözcüğü memur sözcüğü ile eş anlamda kullanıldığından burada yalnızca memur kavramı üzerinde durulacaktır. 2. Memur kavramı anlayışında yaşanan evreler. 3. Memurun tanımı konusunda 3 evre yaşanmıştır. 1. evrede belirleyici öğe yapılan görevdir. Osmanlı döneminde kanunu esasiye göre Danıştay'ın, Şurayı Devlet, yasaları yorumlama yetkisi bulunuyordu. Danıştay 27.8.1918-1334 tarihli kararında memur niteliğinin saptanmasında belirleyici öğenin görevlerinin görevlendiriliş biçimi değil, gördüğü kamusal görev olduğu sonucuna ulaşmıştır. Maaşlı maaşsız, ücretli ücretsiz, asaleten ya da vekaleten umuru hükümete ait muamelatı yerine getirmekle yükümlü olan yani kamusal görev yapan herkes memur olup MYY de bunlara uygulanacaktır. Bu ölçüt kuşkusuz klasik memur tanımına göre geniştir. Çünkü maaş ve benzeri öğeleri dışlamaktadır. Ancak devlete ait işlemleri yapma, yani kamu görevi ölçütü gözetildiğinde ise dardır. Çünkü devlet işlerine ait maddi hizmet görevlerini dışlamıştır. Bu ise devlet işlerinin çok az alanda yürütüldüğü o dönemin gereklerine hem uygun düşmekte, hem de TC yasasının 279. maddesinde yer alan memur tanımıyla hemen hemen örtüşmektedir. 4. İkinci evre yasamada saymaca, kazuistik ve yargılamada ampiriktir. Birinci evre 27.1930 tarih ve 543 sayılı TBMM Meclisi'nin kararına değin sürmüştür. Bu tarihten önce memuru idare hukuku açısından birinci maddesinde tanımlayan memurlar yasası, memurun kanunu, ve ceza hukuku açısından 279. maddesinde tanımlayan TC yasası yürürlüktedir. Parlamento 543 sayılı kararında memurlar yasasının 1. maddesi doğrultusunda devlet hizmetinde çalışan, özel sicilde kayıtlı olup genel ya da özel bütçeden maaş alan kimseleri memur olarak tanımlamış ve böyle olmayan kişiler hakkında istisnai nitelikteki MYY'nin değil C yargılama yasasının uygulanacağını belirtmiştir. Bu nedenle o dönemde özel yasalar saymaca, kazuistik yöntemi benimsemiş, MYY'nin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda açık hükümler getirmişlerdir. Ne var ki aynı yıl 14.1930 tarih ve 556 sayılı meclis kararında 543 sayılı kararın tersine memurlar yasanın 1. maddesindeki tanımdan uzaklaşılarak ücretli müstahdem sayılanların da MYY uyarınca yargılanacakları görüşü benimsenmiştir. Bu kargaşa karşısında yargı ampirik bir yöntem izlemiş, her olayda MYY'nin uygulanıp uygulanmayacağını çözme yoluna gitmiştir. Yargıtay'ın da çıkış noktası genelde meclis kararı doğrultusunda yani memurlar yasasının 1. maddesi olmuştur. Nitekim Yargıtay 14.3.1940 tarih ve 27.48 sayılı iç 1 kararında failin MYY gereğince yargılanıp yargılanmayacağının saptanması için ilkin memurlar yasasının kapsamına ve tanımına girip girmediğinin araştırılmasını, o tanıma girmediği takdirde o zaman özel yasasında bir hüküm bulunup bulunmadığının incelenmesini yoksa genel hükümlere göre yargılanmasını öngörmüştür. 5. Üçüncü evre T ceza yasasındaki memur tanımına odak yapmıştır. Yargıtay'ın 1940 tarihli kararı karşısında bir milletvekilinin isteği üzerine TBM Meclisi 88-1941 tarih ve 1255 sayılı yorum kararıyla TC yasasının 279. maddesinde öngörülen memur tanımının yalnız ceza uygulamasında değil, ceza koğuşturmasında da esas alınacağına karar vermiştir. Böylece bir ilke kararına ulaşılmıştır. Bu yorum kararı yasası yürürlüktedir ve yargı kararlarına ışık tutmayı sürdürmektedir. Artık sorun TC yasasının 279. maddesindeki memur tanımının yorumunda düğümlenmiştir. Tartışma bu tanımın üzerinde odaklaşırken bir başka tartışma daha ortaya çıkmıştır. O da şudur. 1255 sayılı yorum kararından sonra acaba MYY artık mutlak anlamda genel bir yasa kimliğini mi kazanmıştır? Bence hayır. Yasa C yargılama yasasına göre yine özeldir, istisnaidir. Çünkü yasa yalnızca TC yasasının 279. maddesindeki tanıma giren memurlar için uygulanabilecektir. Ancak kimi devlet kuruluşlarının özel yasaları MYY'ye göre elbette daha özeldir. O zaman yapılacak iş şu olmalıdır. Eğer o kuruluşun görevlileri TC yasasının 279. maddesindeki memur tanımına giriyorlar ve yasa koyucu da böyle istiyorsa ayrıca hüküm getirmeye gerek yoktur. MYY o yasaya göre daha genel olduğundan uygulama çevrimine girecektir. Tam tersine görevliler memur tanımına girmiyorlarsa ve yasa koyucu da bu kişilerin MYY'ye göre yargılanmalarını istemiyorsa bunu ayrıca belirtmeye yine gerek yoktur. Haklarında C yargılama yasası uygulanacaktır. Ama tersini istiyorsa o zaman istisnanın istisnası olarak ayrıca hükme gerek vardır. Özetle TC yasasının 279. maddesi burada anahtar hükümdür. Bu madde anlamında memur sayılmayanlara MYY'nin uygulanması asıl olmalı ve uygulanması yolundaki istisnai hükümlere ayrıcalıklı bir katman, sınıf yaratmamak için ilke olarak yer verilmemelidir. Bu nedenlerle MYY, C yargılama yasasına göre daima özel ve istisnai, ancak kurumların özel yasalarına göre geneldir. Bir yasanın kural, istisnai, genel, özel olup olmadığını eşitlik ve koruma kaygıları değil, niteliğinin ve kapsamının belirlediği inancındayım. Ayrıca MYY memur yararına değil, devlet yönetimi yararına bir yasadır.